Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Cliff Kuang'ın. Tasarımcı Robert Fabricant'ın katkısıyla yazdığı user-friendly, kullanıcı deneyimi tasarımının modern hayatı nasıl biçimlendirdiğini inceleyen, tarih, teknoloji ve tasarım eleştirisini birleştiren bir kurgu dışı kitaptır. Kitabın çıkış noktası basittir. Ama sonuçları geniştir. Makineler ve hizmetler, insanların ihtiyaçlarını önceden tahmin edecek biçimde tasarlanmalıdır. Yazarlar bu fikrin yalnızca telefon uygulamalarına ya da şık ekranlara ait olmadığını gösterir. İş yerlerindeki sistemlerden ev aletlerine, otomobillerden kamu hizmetlerine kadar pek çok düzen, kullanıcı dostu olma hedefiyle kurulmuştur. Kuang ve Fabricant, kullanıcı deneyiminin köklerini 20. yüzyılın başlarına, savaş dönemindeki insan-makine ilişkilerine ve güvenlik tartışmalarına kadar izler. Ardından dijital ürünlerin gündelik davranışlarımızı nasıl yönlendirdiğine bakar. Ama kitap, kolaylığı koşulsuz bir ilerleme saymaz. Kullanımı kolaylaştıran tasarımın, insanı sistemin işleyişinden uzaklaştırabileceğini, denetimi azaltabileceğini ve bağımlılık yaratabilecek alışkanlıkları besleyebileceğini de tartışır. Amaç, okuru tasarlanmış çevrenin görünmez kuralları konusunda daha dikkatli kılmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, kullanıcı dostluğun tarihi ekran tasarımından çok daha eskiye uzanır. User-friendly.
Kullanıcı dostu tasarımın akıllı telefonlarla doğmuş bir fikir olduğu varsayımını düzeltir. Kuang ve Fabricant, disiplinin köklerini sanayileşme, kitlesel üretim ve karmaşık makinelerin sıradan insanların hayatına daha fazla girdiği dönemde arar.
İlk mesele estetik değildi. İnsanların araçları güvenli, anlaşılır ve öngörülebilir biçimde kullanabilmesiydi. Özellikle savaş döneminde insan hatasının yalnızca bireysel dikkatsizlik diye açıklanamayacağı anlaşıldı.
Bir kokpit kontrol paneli ya da endüstriyel sistem kafa karıştırıcıysa hata tasarımının da sorumluluğudur. Bu bakış, insanın makineye uyum sağlamasını beklemek yerine, makinenin insanın algısına, hafızasına ve karar verme biçimine uyarlanmasını önerdi.
Kitap bu tarihsel çizgiyi, kullanıcı deneyiminin neden mühendislik, psikoloji ve tasarımla kesişen bir alan olduğunu açıklamak için kullanır.
Böylece günümüzdeki dijital arayüzler, uzun bir dönüşümün son halkası olarak görünür. Türkiye'de kamu hizmetleri, bankacılık ya da ulaşım uygulamalarında yaşanan kullanım güçlükleri de bu çerçeveyle okunabilir.
Sorun bazen kullanıcının teknoloji bilgisi değildir. Sistemin insanın gerçek davranışlarını hesaba katmamasıdır. Kitabın tarih anlatısı, tasarımın görünüşten önce ilişki ve sorumluluk meselesi olduğunu vurgular.
İkinci olarak, geri bildirim, kullanıcıya ne olduğunu anlatan temel tasarım ilkesidir. Kitabın öne çıkardığı temel ilkelerden biri geri bildirimdir.
Bir kişi bir düğmeye bastığında, form gönderdiğinde ya da bir makineyi çalıştırdığında sistemin ne yaptığını anlaşılır biçimde görmelidir. Bu bilgi yoksa kullanıcı, işlemin tamamlanıp tamamlanmadığını, hata yapıp yapmadığını ya da sırada ne olduğunu bilemez.
Kullanıcı dostu tasarım bu belirsizliği azaltmaya çalışır. Geri bildirim, yalnızca ekranda çıkan bir bildirim anlamına gelmez. Fiziksel bir düğmenin hissi, bir kapının açılma yönü, bir ödeme işleminin onayı veya bir aracın uyarı sesi de geri bildirimdir.
İyi tasarım, kullanıcının eylemi ile sistemin tepkisi arasındaki bağı görünür kılar. Bunun güvenlik bakımından da büyük önemi vardır.
Karmaşık sistemlerde yanlış anlaşılmış bir sinyal ya da belirsiz bir kontrol ciddi sonuçlara yol açabilir.
Kuang ve Fabricant'ın yaklaşımı hatayı sadece kullanıcıya yükleyen anlayışa karşıdır. İnsanlar baskı altında, dikkatleri bölünmüşken ya da ilk kez karşılaştıkları araçları kullanırken yanılabilir.
Bu nedenle sistem hatayı erken fark ettirmeli ve doğru sonraki adımı mümkün olduğunca açık göstermelidir.
Ancak geri bildirim aşırıya kaçtığında sürekli uyarılar ve bildirimler dikkat dağıtabilir.
Kitap dolaylı olarak tasarımın yalnızca daha fazla sinyal üretmek değil, doğru anda anlamlı sinyal vermek olduğunu hatırlatır.
Üçüncü olarak, yeni olan ile tanıdık olan arasındaki denge sezgisel kullanımın şartıdır. User-friendly, başarılı ürünlerin tamamen yeni bir deneyim yaratmakla yetinmediğini, kullanıcıların zaten bildiği alışkanlıklardan da yararlandığını anlatır.
İnsanlar yeni bir araçla karşılaştıklarında onun çalışma mantığını hemen öğrenmek istemezler.
Tasarım, tanıdık işaretler, davranışlar ve düzenler kullanarak öğrenme yükünü azaltabilir.
Bir ekran üzerindeki simgelerin,
fiziksel nesnelerden gelen çağrışımları ya da bir uygulamadaki işlem sırasının günlük hayattaki bir sürece benzemesi bu nedenle önem taşır. Fakat kitabın yaklaşımı, tanıdıklığı körü körüne taklit etmek değildir. Eski kalıplara aşırı bağlılık, yeni teknolojinin imkanlarını daraltabilir. Asıl mesele yeniliğin kullanıcıyı yabancılaştırmadan sunulmasıdır. Bu gerilim tasarımın hem yaratıcı hem de sorumlu tarafını açık eder. Tasarımcılar bir yandan daha iyi, daha hızlı veya daha erişilebilir bir çözüm üretmek ister. Öte yandan insanların mevcut becerilerini, beklentilerini ve kültürel alışkanlıklarını hesaba katmak zorundadır.
Türkiye'de dijital devlet hizmetlerinin ya da bankacılık işlemlerinin geniş kesimlerce benimsenmesinde de bu denge belirleyicidir. Süreçler sadeleşirken kullanılan dil ve adımlar insanlara yabancı gelmemelidir. Kitabın önemli katkısı, sezgiselliği sihirli bir özellik gibi sunmamasıdır. Sezgisel kullanım, dikkatle kurulmuş işaretlerin, tutarlılığın ve kullanıcıya verilen anlaşılır yönlendirmenin sonucudur. Dördüncü olarak, kullanıcı dostu paradoksu, kolaylığın denetim kaybına dönüşebileceğini gösterir, Kuang ve Fabricant'ın en eleştirel fikri kullanıcı dostu paradoksudur. Bir ürünün kullanımı kolaylaştıkça daha çok insan ona erişebilir, karmaşık işler daha az uzmanlıkla yapılabilir ve gündelik hayat gerçekten rahatlayabilir. Bu yönüyle kullanıcı dostu tasarım, teknolojiyi daha kapsayıcı kılan demokratikleştirici bir güçtür. Ancak aynı kolaylık sistemin nasıl çalıştığını görünmez hale getirebilir. Kullanıcı, kararların hangi verilere göre verildiğini, hangi seçeneklerin neden önerildiğini veya bir otomasyonun hangi sınırlar içinde hareket ettiğini anlamadan hizmeti kullanmaya başlayabilir. Böylece rahatlık, sorgulama ve müdahale kapasitesinin azalması pahasına elde edilebilir. Kitap bu meseleyi özellikle dijital çağın kişiselleştirilmiş hizmetleri ve otomasyonuyla ilişkilendirir. İnsanlara yalnızca hoşlarına gidecek içerikler, ürünler veya seçenekler sunulursa tercih alanları daralabilir. Ayrıca sürekli sürtünmesiz deneyim hedefi insan becerilerinin kullanılmamasına ve zamanla körelmesine yol açabilir. Yazarların işaret ettiği çözüm her sistemi zorlaştırmak değildir. Kritik anlarda insanı döngüde tutmak, seçimin sonuçlarını anlaşılır kılmak ve kullanıcıya gerektiğinde denetim araçları vermektir. Bu nedenle iyi tasarım, yalnızca işlemi en kısa sürede bitiren tasarım değildir. Kullanıcının ne yaptığını bilmesini, gerektiğinde itiraz edebilmesini ve kendi kararını verebilmesini de sağlayan tasarımdır. Son olarak, tasarım, bireysel tercihleri ve toplumsal davranışları yöneten görünmez bir güçtür. Kitap, tasarımı ürünün dış görünüşüne indirgemez. Tasarım, insanların dikkatini nereye verdiğini, hangi seçenekleri fark ettiğini, nasıl çalıştığını ve teknolojiden ne beklediğini etkileyen bir düzenleme biçimidir. Bu nedenle kullanıcı deneyimi tasarımı, ticari başarıya hizmet eden teknik bir uzmanlık alanı olmaktan daha büyük sonuçlar doğurur. Bir hizmetin varsayılan ayarları, kayıt olma süreci, uyarıları veya öneri sistemi kullanıcı davranışını sessizce yönlendirebilir. Kuang ve Fabricant bu görünmez etkinin fark edilmesini ister. Çünkü kullanıcı dostu dilinin ardında her zaman tarafsız kararlar bulunmaz. Bir şirketin kullanım süresini arttırma hedefiyle bir kamu kurumunun erişilebilirlik hedefi aynı tasarım araçlarını farklı amaçlarla kullanabilir. Kitabın sorusu bu yüzden bir şeyin kolay olup olmadığıyla sınırlı değildir. Kolaylık kimin yararına çalışıyor, kullanıcı hangi bilgiyi görmüyor ve hangi davranış teşvik ediliyor soruları da önemlidir. Bu bakış okuru pasif tüketici olmaktan çıkarıp daha bilinçli bir kullanıcı olmaya çağırır. Aynı zamanda tasarımcıların sorumluluğunu genişletir. Başarı yalnızca tıklanma, satış ya da hızlı tamamlama oranlarıyla ölçülmemelidir. Güven, şeffaflık, erişilebilirlik ve uzun vadeli insan etkisi de değerlendirmeye katılmalıdır. Kitap, tasarımın gündelik hayatın altyapısı olduğunu göstererek bu altyapının kimler için ve hangi değerlerle kurulduğunu sorgulatır. Sonuç olarak, user-friendly tasarımcılar, ürün yöneticileri, yazılım geliştiriciler ve iletişim alanında çalışanlar kadar. Dijital hizmetleri yoğun biçimde kullanan genel okur için de anlamlı bir kitaptır. Tasarım profesyonelleri, kullanıcı deneyiminin tarihsel arka planını ve etik boyutunu daha geniş bir bağlamda görür. Tasarım eğitimi almamış okurlar ise her gün karşılaştıkları uygulamaların, otomatik önerilerin, formların ve cihazların neden belli biçimlerde çalıştığını daha eleştirel değerlendirebilir. Kitabın pratik faydası, tek tek arayüz kuralları ya da hazır yöntem listeleri vermesinde değildir. Okura, bir sistemle karşılaştığında
geri bildirimin yeterli olup olmadığını, denetimin kimde kaldığını ve kolaylığın hangi bedelle sağlandığını sorma alışkanlığı kazandırır. Benzer kullanıcı deneyimi kitapları çoğu zaman tasarım ilkelerine, kullanılabilirlik testlerine ya da ürün geliştirme sürecine odaklanır. Kuang ve Fabrikant'ın çalışması ise bu teknik alanı daha uzun bir tarih, güvenlik tartışması ve toplumsal etki çerçevesine yerleştirir. Bu yönüyle, Donald Norman'ın gündelik nesnelerin anlaşılabilirliği üzerine kurduğu tartışmanın daha geniş, dijital çağ merkezli bir tamamlayıcısı gibi okunabilir. Kitap, kullanıcı dostluğu otomatik olarak iyi saymaz. Erişilebilirlik ve rahatlık kazanımlarını kabul ederken, şeffaflık, insan becerisi ve özerklik kayıplarını da ciddiye alır. Onu benzerlerinden ayıran temel özellik, tasarımı hem teknik bir uygulama hem de davranışları biçimlendiren kültürel ve siyasal bir güç olarak ele almasıdır. Destek olmak isterseniz Cliff Kuang, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.